Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri. Yine yeniden Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında birlikteyiz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bizlere ilmihalsaati@erkamradyo.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah hocam.
Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
Evet, değerli dinleyenler, bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. İslam'da gün ne zaman başlar? Regaib kandilinde orucu cuma günü mü yoksa perşembe günü mü tutmalıyız diye ilk sorumuzla başlayalım hocam.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gün kelimesi 24 saatlik bir zaman dilimini ifade ediyor. Gündüz dediğimiz zaman ise günün aydınlandığı vakti ifade ediyor. Gün ifadesi yani Arapçası ile yevm ifadesi başlangıcını ne zaman olarak sorarsanız,
evet hocam,
bu noktada kesin bir bilgimiz yok. Ama görebildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla İslam dininde, şer'i takvimde, hicri takvimde gün akşam namazını müteakip başlamış oluyor. Önce gece, sonra gündüz şeklinde akıp gidiyor. Nitekim eğer dikkat etmişseniz Huzeyfe kardeşim, Ramazan ayında önce teravih namazını kılıyoruz, sahur yapıyoruz, peşinden oruç tutuyoruz.
Evet hocam.
İtikafa gireceğimiz zaman da yine akşam namazı ile beraber itikafa giriyoruz ve akşam namazı ezanı ile beraber itikaf bitmiş oluyor. Ramazan'ın son 10 gününde itikafı düşünecek olursanız akşam namazıyla son 10 gün başlıyor ve yine bayram arefesi akşam namazı itibariyle artık itikaf son bulmuş. Namazı kılıp itikaf tutan kimseler, Müslümanlar evlerine avdet etmiş, dönmüş oluyorlar. Buradan anlıyoruz ki gece ile başlıyor, gündüz ile devam ediyor. Yine cuma gecesi dediğimiz gece, perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Çünkü gece önce, gündüz sonra geliyor bu takvimde. Ama her zaman böyle mi? Hayır, her zaman böyle olmuyor işte. Yani bazen de gündüz önce, gece sonra geliyor. Nitekim haç menasikinin, yani haç ibadetlerinin birçok kısmında bunu görüyoruz. Dolayısıyla genellikle evet, gece önce geliyor, gündüz ise onu takip ediyor. Buna göre İslam dininde ibadetler kameri aylara göre tanzim edildiğinden, yani ay yılı geçerli olduğundan, kameri takvimde de genellikle gün önce gece sonra gündüz ile oluşuyor. Mesela cuma gecesi dediğimiz zaman perşembeyi cumaya bağlayan, az önce de ifade ettiğimiz gibi,
evet hocam,
gece kastedilmektedir. Allah Teala bir takım geceleri diğer gecelerden daha faziletli, daha üstün yaratmıştır. Bu gecelerde yapılan ibadetler diğer vakitlerde yapılan ibadetlere göre daha değerli, daha kıymetli görülmüştür. Mesela Kadir Gecesi böyle bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Cuma gecesi yine böyle mübarek gecelerden bir tanesidir. Ramazan bayramının gecesi, Kurban Bayramı gecesi yine böyle mübarek gecelerdir. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'nin olduğu gece de böyle dinimizde, tarihimizde önemli günlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin ehemmiyetine dair işaretler vardır. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki sualinizde Cuma günü mü oruç tutalım, Perşembe günü mü Regaib Kandili'nin orucunu tutalım şeklinde bir soru vardı. Evet. Kandil orucu diye bir orucu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize öğretmemiş. Yani dolayısıyla kandilin ertesi gününü oruçlu geçirmenin faziletine dair böyle oruç ibadetini münhasıran, bugüne tayin eden bir hadisi şerif Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanından bilmiyoruz. Fakat Perşembe günü oruç tutmanın, Pazartesi gününü oruçlu geçirmenin faziletine dair birçok hadisi şerifler bulunmaktadır. Belki kandil günlerini ibadet yoğun yaşamanın bir parçası olarak, gündüz ibadeti denilince de akla oruç geliyor. Çünkü oruç çok önemli ibadetlerimizden bir tanesi. O baptal olmak üzere kandilin gecesi ibadetle geçirilip gündüzü oruçlu geçirilebilir. Fakat buna ekstra şöyle mükafat vardır, böyle mükafat vardır diye bir hadisi şerifi Hazreti Peygamber Efendimizin lisanından bilmiyoruz, evet. Duymadık. Fakat genel muhtevası itibariyle elbette o günü, geceyi ibadet yoğun yaşamanın bizim hayatımızda ileriye yönelik olarak atacağımız adımlarda önemli bir başlangıç noktası olması söz konusu olduğundan, bu yönüyle 3 ayların ilk kandili, binaenaleyh bu 3 ayları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi olan Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan duasını bolca okuyarak geçirmeliyiz. Bu aylarda daha fazla oruç ibadetine yoğunlaşmalıyız. Ama bunu da işte bütün günlerini oruçlu tutmak şeklinde değil de belki Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Davut orucu diye tavsiye ettiği bir gün oruçlu bir gün oruçsuz veya işte pazartesisini, perşembesini, eyyamı bildiğini oruçlu geçirmek, geceleri ibadet yoğun bir programa başlamak, böylelikle adeta Ramazan'a bir alıştırma mahiyetinde Recep ile Şaban ayını geçirmek gerekiyor. Zira Recep ayında tohumunu tarlaya atmayan, evet, Şaban'da da sulamayan, Ramazan'da ekin elde etme, mahsul alma imkanına sahip olamaz demişler eskilerimiz. Bu Recep ve Şaban ayını bu yönüyle değerlendirmek lazım. Ramazan muazzam bir ay. Ramazan'da tutulan oruç çok büyük bir ibadet. Dolayısıyla bu oruca hazırlıksız yakalanmamamız gerekir. Hele de benim gibi, sevgili dinleyicilerimizi tenzih ederim, benim gibi işte Ramazan'dan Ramazan'a orucunu hatırlayan kimselere Recep ve Şaban ayında oruç antrenmanı yapmanın önemli olduğunu hatırlatmak isterim.
Evet, ön hazırlık. Yani.
Bir ön hazırlık olarak. Çünkü evet, biliyorsunuz ilk defa seneden seneye Ramazan'da oruç tutanlar ilk günlerde bir baş ağrısı, kalp çarpıntısı, mide bulantısı geçiriyorlar. Birkaç gün sonra bu düzeliyor. Demek ki biz bu Recep ile Şaban ayını bu şekilde değerlendirebilirsek, bu da elbette bizim Ramazan ayını daha iyi geçirmemize, daha sağlıklı oruç tutmamıza katkı sağlayacaktır.
Evet hocam. Bir Müslüman 3 ayları nasıl değerlendirmeli? diye bir sorumuz var hocam. Genel olarak ele alırsak şöyle. Buyurun.
Evet, bu 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan ayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce de ifade ettiğimiz üzere Recep ayı ile beraber Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan duasını yapmamızı bizlere emrediyor. Ya Rabbim, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Yani Recep ayı girer girmez Ramazan'ı hedef olarak önümüze koymamız gerekiyor. Ramazan yoğun bir ibadet atmosferiyle geçecek olduğundan dolayı ona yönelik hazırlıklara Recep ve Şaban ayından başlamamız gerekiyor. Az önce de ifade ettiğimiz üzere bir defa pazartesi, perşembe günü oruçlarını, Eyyamul Bid denilen hicri ayın, yani Recep ayının, Şaban ayının orta günlerini oruçlu geçirmeyi, yani 11, 12, 13'ü oruçlu geçirmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer teheccüd namazı kılma yönünde bir ibadet alışkanlığımız gelişmemiş ise mutlak surette bu 3 ayların başlangıcını bu tür bir ibadete niyet etme, bunun fırsatını yakalama olarak görmemiz gerekiyor. Seher vakitlerini istiğfarla, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e okuyacağımız salatu selamlarla, kelime-i tevhidlerle geçirmemiz gerekiyor. Ve mutlak surette seher vakti bir Kur'an virdimizin olması lazım geliyor. Bu vakitleri Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirmeli. Kur'an-ı Kerim'i okurken de Huzeyfe kardeşim sadece onun lafzını okumakla kalmayıp,
evet,
onun muhtevasına girmeye çalışmamız gerekiyor. Nitekim Hazreti Osman Efendimizin radıyallahu teala an, biliyorsunuz Hazreti Osman denilince hemen Kur'an-ı Kerim akla geliyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'i çokça okuduğu rivayet edilen bir sahabe efendimiz, 3. halifemiz, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den sonra gelen 3. halife, Müslümanların halifesi. Biliyorsunuz yine Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmiş bir büyük sahabe efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimizin 2 kızını almak suretiyle Zünnureyn, 2 nur sahibi ünvanını hak etmiş, kazanmış bir sahabe efendimiz. O Kur'an-ı Kerim'le ilgili çok çarpıcı bir cümle bizlere söylüyor. Diyor ki: "Lev kânet kulûbuna tâhiraten mâ şebi'at min kelâmi rabbina." Eğer kalplerimiz temiz olsa, arı duru olsa, ak pak olsa, Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktan doymazdık diyor. Yani gece gündüz Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olurduk. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize hitabı. Kur'an okuduğumuz zaman Allah Teala ile bizzat konuşmuş oluyoruz. Eğer kalplerimiz temiz olsa diyor, bu konuşmadan doymazdık diyor. Bu konuşma bitmesin isterdik diyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı amelin konup göçenlerin ameli olduğunu bir hadis-i şeriflerinde ifade ediyor. Diyorlar ki: "Ya Resulallah, ne demek konup göçen?" Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bir hatmi şerifi bitirip diğer hatmi şerife başlayanların amelidir diyor. En faziletli amel. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i kesintisiz sürekli okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Kur'an saatimiz olmalı. Ya nasıl şimdi radyomuzda bir ilmihal saati var.
Evet.
Değil mi? İşte şu saati var, bu saati var. Müslümanın gün zamanlaması içerisinde bir Kur'an saatinin olması lazım geliyor. Bu Kur'an saatinin olması veya Kur'an saati olarak ayarlanması en uygun olan saat ise seher vakitleri. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu vakitlerde Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okumasını emrediyor. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı tertil üzere, yani tane tane, üstüne basa basa, düşüne düşüne, o günün ilk saatlerinin arı duru zihniyle okunacak bir Kur'an-ı Kerim'in manasına nüfuz ederek okunacak bir Kur'an-ı Kerim'in gün boyu bir Müslümana İslami zindelik vereceği de elbette hepimizin unutmaması gereken bir hakikattir. Dolayısıyla bu mübarek ayların gelişini bir ganimet mevsiminin başlangıcı olarak bilmemiz lazım.
Evet.
Bu mevsimde amel çeşitliliğine gitmemiz lazım. Elbette Müslüman her türlü ibadeti, ameli hayatının her safhasında, senenin her diliminde uygulamaya gayret ediyordur. Ama bu üç aylarda bir başka coşkunun içerisine girmek gerekiyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla orucu Şaban ayında tutarmış. Yani Ramazan geliyor çünkü. Ramazan ayına bir hazırlık olması babından Şaban ayında çok oruç tutarmış. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha anlatıyor. Hazreti Peygamber diyor çok cömertti diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Ramazan olduğunda diyor bir başka cömert olurdu diyor. Yani Ramazan Hazreti Peygamber Efendimizin cömertliğine cömertlik katardı. Dolayısıyla bu mevsimleri hem mali ibadetler yani sadakadır, zekattır, hayır hasanattır, vakıftır, kurbandır, bu yönden zenginleştirmek gerekiyor. Hem de bedeni ibadet dediğimiz oruçtur, namazdır, bunlarla zenginleştirmek gerekiyor. Bir de tabii hem mali hem bedeni ibadet olan ümre ibadeti bu aylarda önemli. Bunu imkanı olanların planlaması, programlaması ve yerine getirmesi uygundur. Ve camilerimiz,
evet,
yani camilerimiz bizi bu dünya hayatının gafletinden ahiret hayatının zikrine taşıyacak olan mekanlardır. Bu üç aylarda camilerle olan birlikteliğimizi arttırmamız gerekiyor. Camilerde geçirdiğimiz vakitlerin hem sayısını hem kalitesini arttırmamız gerekiyor. İtikaf ibadetine büyük ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Yani itikaf insanlardan el etek çekip camide Allah'a ibadete insanın kendisini kapatması anlamına geliyor. Akşam yatsı arası olur. Efendim ne bileyim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra kuşluk vakti olana kadar camide ibadetle geçirebiliriz. Kur'an-ı Kerim okumakla vaktimizi geçirebiliriz. Tesbihle geçirebiliriz. Ve cami merkezli bir yaşantıya bu üç ayların girmiş olması münasebetiyle yoğunlaşmamız
evet,
yerinde olacaktır. İnşallah bu şekilde daha ibadet yoğun bir periyoda girmiş oluyoruz. Burada asıl olan ibadet yoğun derken Huzeyfe kardeşim, ibadet düşüncesi yoğun, hayır düşüncesi yoğun, Müslümanlara faydalı olma düşüncesi yoğun, bir ganimet mevsimine girdiğimizin şuurunda olmalıyız. Yani ben bugün Allah için ne yapabilirim, Allah'ın kullarına nasıl faydalı olabilirim diye bir niyetle güne başlamalıyız. Ve o gün adeta böyle hazine avcılarının, define avcılarının aradığı gibi, harita pusula sorduğu gibi biz de hayır sormalıyız. Eğer bize düşen, ayağımıza kadar gelmiş olan bir hayrı yapma imkanı varsa bu ganimeti kesinlikle ama kesinlikle ayağımızın, elimizin tersiyle tepmemeliyiz. Onun evet, için Anadolu'da güzel bir söz vardır. Her geceyi Kadir, her geçeni Hızır bilmek gerekir.
Evet.
Yani her türlü fırsatı değerlendirmenin çabasında ve niyetinde olmalıyız.
Tabi bu sözde şuna da tekabül ediyor değil mi hocam? Sadece Ramazan aylarında değil bu hayır, hasenat işi veya zekat, sadaka meselesi değil. Belki yılın 365 günü bunu düşünmemiz, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlarda şu var, Ramazan geldi, haydi yatsı namazını da kılayım, sabah namazını da kılayım. Bir beş vakit namazı da kılıyor ama sanki Ramazan çıktıktan sonra camilerden bir geri çekilme oluyor. Namazlarda sanki bir aksama oluyor. Yılın 365 günü aslında önce o Ramazan'ın bilinciyle.
355 günü diye düzeltelim 65'i.
Tamam hocam. 365 diye o kalmış zihnimizde.
Evet. Çünkü Müslüman için yıl 355 günden ibaret. Hicri takvimden, kameri takvimden ibaret yıl. Şunu da unutmamamız gerekiyor tabii. Yani Cenab-ı Allah bu tür mevsimleri heyecanımızın yoğunlaşması, şevkimizin artması için bize veriyor. Bir takım zaman periyotları, bir takım mekanlar bizim için ganimet mevsimleri, ganimet yerleri olarak değerlendirilmiş. Mesela 3 aylar geliyor, bir heyecan zirve yapıyor burada. Daha ibadet yoğun bir hayatın içerisine giriyoruz.
Evet, Ramazan'ın kokusunu oluyor. Alıyoruz sanki.
Evet, böyle. Ramazan oluyor, daha bir coşkuyla bunu yaşıyoruz. Ondan sonra işte Hazreti Peygamber Efendimiz bize Şevval'in 6 gününü oruç tutmayı tavsiye ediyor. Yani birden de orucu da ibadeti de boşlamayın diyor. Ama haliyle tabii bir heyecan eskimesi oluyor. Bunu yaşamamak için irtibatımızın, yani tabiri caizse güç merkezlerine yakınlığımızın olması gerekiyor. Oradan sürekli bir şekilde heyecan tazelemesi yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah bu güç merkezlerini bir takım mekanlara ve bir takım zamanlara koymuş. Dolayısıyla işte perşembeyi, pazartesini oruçlu geçirmek bunun için önemli.
Evet.
Bu heyecan yenilemeleri buralarda gerçekleşiyor. Gecenin seher vakitleri bunun için kıymetli. Yani gecesinin seher vaktini ibadetle geçiren bir insan, o sözünü ettiğiniz ne diyorlar şimdi moda ifadesiyle, tükenmişlik sendromunu yaşamıyor.
Evet.
Yani o ne oluyor? Hep zinde kalıyor. Çünkü hayat dediğimiz bu zaman dilimi çok kısa. Bunu verimli bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Verimliden, bereketliden maksat da hayatı çok canlı olarak yaşamaktan ibaret. Yani şimdi bir eşref saati dedikleri bir saat var.
Evet hocam.
Yani o zamanı hakkını vererek yaşamak. İşte eğer seher vaktini değerlendiriyorsa bir insan 24 saatini hakkını vererek yaşıyor demektir. Ama eğer işte maalesef gaflet içerisinde geçiriyorsak bu saat dilimlerini, o zaman koca bir günümüz heder olmuş demektir. Bir bakıyoruz akşam olmuş, bir bakıyoruz sabah olmuş, vakit geçmiş, ömür sayfasından bir yaprak daha dökülmüş ama biz hala olduğumuz yerde sayıyoruz. Oysa Hazreti Peygamber Efendimiz "Men istava yevmahu fehuve mağbun." İki güne eşit olan aldanmıştır diyor. Yani mutlak surette bugünümüzün dünümüzden daha iyi olması gerekiyor. Yarınımızın bugünümüzden daha iyi olması gerekiyor. Bunu da ibadet kalitemizi artırarak gerçekleştirebiliriz. Ahiret bilincimizi yoğunlaştırarak elde edebiliriz. Bakın artık insanlar gittikçe sekülerleşmeye doğru gidiyorlar. Yani din hayatta bir aksesuar olarak kalmaya başladı.
Evet hocam.
Yani ahiret bilinci zayıflıyor. Sahip olduğumuz malı, mülkü kazanılmış hak olarak, istihkakımız olarak görüyoruz. Halbuki bunların bizde bir emanet olduğunun farkında değiliz. Bedenin de bizde bir emanet olduğunun farkında değiliz. Şu alıp verdiğimiz nefesin geçici olarak bize verilmiş bir emanet olduğunun farkında olamıyoruz. Bütün bunların sebebi maalesef hayata Hazreti Kur'an'ın baktığı zaviyeden bakamadığımızdan kaynaklanıyor. Oysa bu dünya hayatı Kur'an'ın ifadesiyle illa aşiyyeten ev duhaha, bir gece vakti kadar veya işte bir kuşluk vakti kadar bir zaman dilimidir. Birkaç saatlik bir zaman diliminden ibarettir. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Gerçek yaşantı ahirette yaşayacağımız yaşantıdır. Bu dünya hayatı birçok eksiğin, gediğin olduğu, birçok işte sıkıntının, üzüntünün olduğu bir hayattır. Gerçek hayat ahiret hayatı. İnşallah bu kısa hayat dilimimizi o ebedi hayatı kazanmak için bir fırsat olarak görebilir, değerlendirebiliriz.
İnşallah hocam. Hacamat yaptırmak sünnet midir? Hacamat yaptırmanın belli bir zamanı var mıdır diye bir sorumuz var hocam.
Evet. Öncelikle isterseniz hacamat nedir? Onu anlatalım.
Evet.
Sevgili dinleyenlerimize. Hacamat iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla kan almaya verilen addır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlıkla ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerden biridir. Hacamat, Hazreti Peygamber Efendimiz hacamat olmuş. Hacamat sebebi belli bir hastalığın tedavisi olmaktan ziyade kan fazlalığını vücuttan atmak ve vücudun taze kan üretmesine yol açmak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Genelde de koruyucu hekimlik için öncelikli olarak yapılır. Çeşitli usulleri vardır. Bunu erbabı bilmektedir. Bizim bilmemiz gereken husus ise hangi araç ve yöntemle olursa olsun önemli olan kan aldırmaktır. Uzman bir hekimin muayenesi ve tavsiyesiyle yaptırılmalıdır hacamat ve İslam'da caiz olan tedavi usullerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ameller niyetlere göre, değer kazandığına göre Huzeyfe kardeşim, sünnete uymak niyetiyle ve bize emanet olarak verilen beden sağlığımızı muhafaza etmek için hacamat yaptırmak ibadet değeri taşır. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ibadetlerimizi canlı ve zinde olarak yapabilmemiz için beden sağlığımıza ehemmiyet vermemizi tavsiye etmiştir. Bir insanın vücudunu emanet olarak, bedenini emanet olarak görüp elbette o bedene sağlık açısından gerekli olan ilgi ve alakayı göstermesi lazım gelir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dikkat etmişlerdir. Kaldı ki ayeti kerime Ahzab suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken numuneler vardır ve Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnek söz konusudur diyor. Bu yüzden Efendimiz aleyhissalatü vesselam hacamat olmuş ve bizlere de hacamat olmayı emrettiği için hacamat bir ibadettir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Tayba adında bir hacamat ile meşgul olan kimseye gider ve ona hacamat yaptırırmış. Başından kan aldırdığı ve hacamat yapan kimseye ücretini ödediği rivayet edilmekte. Bir defasında da kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır veya hacamat sizin en iyi tedavi usullerinizden biridir buyurmak suretiyle hacamatı bizlere tavsiye ettiğini görüyoruz. Bir başka hadis-i şerifte de Nafi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre İbn Ömer kendisine Nafi kan fazlalaşmak suretiyle beni yedi, bana galebe çaldı. Yani vücudumda ödem birikti, kan birikti. Bunun için sen bana bir hacamatçı getir, genç ve mahir bir hacamatçı seç diyor. Ne yaşlı ne de çocuk hacamatçı seçme diyor. Yani burada hekim seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da İbn Ömer radıyallahu teala anhuma Efendimizin dikkat çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bilgilerden anlıyoruz ki hacamat insan sağlığına birçok katkıda bulunan tıbbi bir enstrümandır, yöntemdir. Özellikle de bazı deri hastalıklarının tedavisinde hacamatın çok faydasının olduğu söylenilmektedir. Bu yönüyle hem sağlığımızı korumak hem de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrine ittiba etmiş olmak için biz Müslümanlar usulüne uygun hacamat yaptırırız.
Evet.
Ve yaptırmalıyız.
Evet hocam. Sandalyede namaz kılınabilir mi? Böyle bir sorumuz var hocam.
Şimdi nafile ibadetlerimizde kıyam şartı bulunmamaktadır. Yani bir kimse gece namazı kılarken, nafile ibadet yaparken, efendim yolculuk esnasında namaz kılarken oturduğu yerde namazını kılabilir. Ama farz ibadetlerimizi yerine getirirken namazın rükünlerinden bir tanesi olan kıyam olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Fakat namazın bütün rükünlerinde olduğu gibi kıyamda da güç yetirebilme söz konusu edilmektedir. Dolayısıyla ayakta durmaya gücü yeten kimsenin ayakta durması lazım gelir. Ayakta durmaya gücü yetmeyen kimsenin oturarak namaz kılabileceği, hatta oturamayan kimsenin yan üstü yatarak namaz kılabileceğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde ifade ediyor. Ancak burada şöyle bir konu gündeme geliyor. Oturmaktan maksat nedir? Yani sandalyede oturmak, oturmak mıdır? Yoksa kabasını yere vurmak suretiyle ayaklarını uzatarak oturması mı kastedilmektedir? Sandalye bugüne mahsus bir kullanım eşyası değil. Önceden de sandalye bulunuyordu. Adına sandalye demiyorlardı da efendim, işte kütük üstünde oturma veya bir İskemle. Yüksekte oturma şeklinde, kanepede oturma şeklinde söz konusu olabiliyordu. Dolayısıyla ayakları sarkıtmak suretiyle ve makat yüksekçe bir yerde bulunmak suretiyle oturarak namaz kılınabilir mi? Asıl herhalde dinleyicimizin öğrenmek istediği bu nokta olsa gerek.
Evet.
Bununla ilgili de bir takım kimseler bunun bir oturma olmayacağını söylüyorlar. Oturmanın illa makadın yere sağlam bir şekilde basmasıyla olacağını iddia ediyorlar. Bu tür zorlamalara da gerek olmadığı kanaatindeyim. Yani ha kanepede oturmuşsunuz, ha yere makadınızı basmak suretiyle ayaklarınızı uzatarak oturmuşsunuz. Her halükarda nasıl oturabiliyorsa, bazılarının dizlerinde problem oluyor, dizlerini bükemiyor. Bu insanlar mecburen bir sandalyede oturma ihtiyacı hissediyorlar. Veya belden aşağısı tutmuyor, belden yukarısı tutmuyor.
Evet.
Ancak işte o özürlü sandalyelerinde, tekerlekli sandalyelerde oturabiliyorlar. Dolayısıyla burada asıl olan namazı kılmaktır ve nasıl oturabiliyorsak öyle oturmaktır. Elbette eğer kıyamda bulunamıyor isek, başımız dönüyor, ondan sebep oturmamız lazım geliyorsa, ancak secde yapmamıza mani bir durum söz konusu değil ise, yere oturmamız ve oradan secdeye gitmemiz istenir.
Evet.
Dolayısıyla kıyam yerine gelmiyor ise de bu durumda secde yerine gelmiş olur. Ama eğer kireçlenme var, oturamıyoruz, oturduğumuz zaman kalkamıyoruz, secdeye gittiğimiz zaman toparlanmamız sıkıntı oluyor, eziyet veriyor ise, o zaman oturduğumuz yerde imayla namazı kılacağız demektir. Burada da şu noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Biliyorsunuz namazın içindeki şartlara rükün diyoruz. Bu rükünlerin bir tanesi kıyam, bir tanesi ruku, bir tanesi de secde. Bunun dışında başka rükünleri de var. Ancak bu üç tanesini şu açıdan zikrediyoruz. Kıyam tam ayakta olduğumuz pozisyondur. Ruku tam ayakta duruş pozisyonunun yarı
bükülüş,
bele kadar büküldüğümüz halimizdir. Secde de tamamen yere kapandığımız halimizdir. Bu normal bir insanın kıyam, ruku ve secde halidir. Fakat ima ile namaz kılan bir kimsenin kıyamı, işte başının tam dik olması, ruku hali başını biraz eğmesi, secde hali de daha fazla eğmesiyle gerçekleşir. Bunu belini sadece oynatabilen, sandalyede namaz kılan biri için düşünecek olursak, kıyam halinde tam bir şekilde başı diktir. Rükûya gideceği zaman belini yarım eğmektedir. Secdeye gideceği zaman biraz daha aşağıya başını eğmek suretiyle secdesini yapar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, secdenin rükudan daha aşağıda yapılması gerektiği meselesidir.
Evet.
Aksi halde eğer secde rükudan daha yukarıda yapılırsa secde olmamış, rükû olmuş olur. İşte namazın secdesi eksik, rükû fazla olmuş olur. Bu noktaya dikkat ettikten sonra ister sandalyede oturmuşsunuz, ister yere makadınızı basmak suretiyle oturmuşsunuz, bir farklılık söz konusu değil. Burada yine hatırlatmamız gereken husus şu: mümkün mertebe bu rükünleri yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir. Yani eğer secde yapabiliyorsak, secde yapabilecek bir pozisyonda oturmamız gerekir. Eğer secde yapamıyor isek, yani sadece bazıları var mesela, dizlerini bükemiyorlar. Bu kimseler ayakta durabiliyorlar.
Evet.
Ayakta namaza başlar. Rükûya gideceği zaman biraz boynunu eğer, ondan sonra secdeye gideceği zaman sandalyeye oturur, boynunu biraz daha fazla eğmek suretiyle secdesini yapmış yerine olur, getirebilir. Dolayısıyla kıyamı, ayakta durmayı yapabilen onu yapacak. Secdeyi yapamıyor, secdede sandalyede oturmuş olacak. Ayakta duramıyor ama secdesini yapabiliyor. Yani baş dönmesi var, dengesini toparlayamıyor, oturarak namaz kılıyor. O kimse secdesini yapacak. Yani hiçbirini yapamıyorsa, yatalak bir hastaysa, yattığı yerden hareket edemez durumda ise, o zaman kafa hareketleriyle, imayla namazını kılacak demektir. Fakat buradan bu vesileyle gençlere, vücut sıhhati yerinde olanlara bir tavsiyede bulunmak isterim ki, secde etme imkanı olduğu sürece secdenin hazzını, tadını yaşamaya gayret edelim. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın huzurunda secdeye kapanmanın, yere kapanmanın o muazzam lezzetine hep beraber varmaya çalışalım. Çünkü bir gün gelecek, hakikaten o lezzetten mahrum kalacak insan. Yani hasta olmasa bile ölümle mahrum kalacak. Dolayısıyla bu dünya hayatının çilesine, kahrına sadece secdeden dolayı katlanılır. O secdenin hakkını vermeye gayret edelim. Cenab-ı Allah kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Bütün Amin. İbadetlerimizi kabul eylesin.
Amin hocam. Evet, sıradaki sorumuz hocam, az önceki hacamat sorusuyla birbirine yakın. Kan vermek caiz midir diye bir sorumuz var.
Şimdi tabii kan vermen için yapılır. İşte biliyoruz, bugün işte modern tıpta doktora gidiyorsunuz, ağzınıza, burnunuza bakıyor, hemen tahlil istiyor. Tahlili kan üzerinden ağırlıklı olarak yapıyorlar. Dolayısıyla bir muayene ve tahlil için kan vermek var. Bir efendim sıhhat bulmak için, kendi sağlığımızı korumak için, ki az önce hacamat konusunda bunu dile getirmiştik, kan vermek var. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun sünnet olduğunu bize öğretiyor.
Evet.
Yani sağlıklı olmak için belli periyotlarla kan vermek gerekiyor. Bir de başkalarının hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri için kan nakli yapılmak üzere kan vermek var. Muayene için kan vermenin ve tedavi için kan vermenin bir sakıncası olmaz. Dolayısıyla zaten tedavi için kan vermek sünnettir diye ifade ettik. Sağlığa kavuşacağımız bir tedavinin başlangıcı, hastalığın teşhisi için kan verme de sağlıklı olmanın bir gereği ve lüzumu babından olduğundan dolayı o da aynı şekilde sünnet kapsamında, yani dini bir gereklilik kapsamında değerlendirilir. Çünkü meşhur bir kaidemiz var. Huzeyfe kardeşim der ki: "Mâ lâ yetimmul vâcibu illâ bihi fehuve vâcibun." Bir vacibi tamamlayıcı olan her şey vacip kabul edilir. Yani tedavi olmamız ancak hastalığın teşhisiyle mümkün ise, teşhis de kana tahlil yapmak suretiyle eğer elde edilebilecekse, dolayısıyla bu kanı verip tahlilimizi yaptırmamız gerekiyor. Tedavi olmak mubahsa bu da mubahtır. Tedavi olmak vacipse bu da vaciptir. Tedavi olmak farzsa bu da farzdır. Ama bununla ilgili, yani doktora gitmeye mecbur muyuz?
Evet.
Efendim, tedavi olmamız şart mıdır? İlla ameliyat olmamız gerekli midir? Bunlar biliyorsunuz eskiden beri tartışılmış şeyler. Şu kadarını kısaca söyleyebiliriz. Yemek yemek gibi sonucu kesin olan bir tedavi, eğer başvurmadığımız zaman vücudumuzda kalıcı bir noksanlık meydana gelecekse, bir ibadetlerimizi yapmamıza engel, bir arıza çıkaracak ise, o zaman bu tedaviye başvurmamız gerekir. Mesela nasıl söyleyeyim, bir adam damarı kesilmiş, eğer müdahale edilmezse kan kaybından ölecek. Ya kardeşim, ben tedavi olmayı reddediyorum, bırakın ben kan kaybından öleyim diyemez. Çünkü bu ayan beyan ortada ki bu müdahale edilmezse kan kaybından ölecek. Orada bulunan ilk kişinin hemen ilk yardım gereğini yerine getirmesi, işte kan akan yerin başından sonundan orayı bağlayarak kan akışını durdurması vesaire, hemen doktora, hastaneye koşması lüzum eder. Ama işte Allah muhafaza etsin, Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza şifalar versin.
Amin.
Hastalık da büyük bir kazanç. Yani o da belki ayrı bir sohbet konusu. Ama kanser hastası olmuş, Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza hayırlı şifalar ihsan eylesin.
Amin.
Bir tedavi usulü söylüyorlar ama bu tedavinin fayda olup verip vermeyeceği belli değil. Faydalı olup olmayacağı kesin değil. Henüz deneme aşamasında. İşte binde bir bir ümit, %10 bir ümit, %70 bir ümit diyorlar. Faydası olmasının yanı sıra bir takım kalıcı zararları da meydana getiriyor. Bu tür tedavileri olma mecburiyeti var mı? Hayır. Yani bir kimse tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Bugün artık tıpta, deontolojik olarak da tedaviyi reddetme hakkı bütün hastalara verilmiş bir haktır. Dolayısıyla kimse illa tedavi olacaksın deme durumunda da değildir. Yani hastaya böyle bir baskı yapma imkanı da yoktur. Gelelim tekrar biz sorumuza, kan verme meselesine.
Evet.
Ki herhalde zannedersem burada asıl kan vermekten maksat kan nakli için kan verme meselesidir. Bu gibi durumlarda sağlam bir kimseden hastaya veya yaralıya verilmek üzere toplar damarlarından kalın bir iğne ile istenildiği kadar kan çekilmesine kan nakli deniliyor. Burada da şunu unutmamak gerekiyor. Bu tür organ nakillerinde, ki kan da bir organ nakli hüviyetindedir, bu tür canlıdan canlıya, yani insandan insana yapılan nakillerde donör olan, yani verici olan kimsenin sağlığına bir zarar gelmesi söz konusu değil ise, bu tür nakilleri vermenin sevap olacağı söylenmektedir, zikredilmektedir. Hatta bazı alimlerimiz, işte bir kimseye hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur, bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren bütün insanlığın ölümüne sebebiyet vermiş gibi olur ayetini de delil olarak kullanmak suretiyle, bir kimsenin hayatını kurtaracak şekilde bu tür kan veya kan ürünlerini vermesinin sevap olduğunu söylerler ki doğrusu da budur. Yani bir kimsenin hayatını kurtarmak, bir kimsenin işte hastalığına çare olmak, sıhhatine vesile olmak çok önemli bir ibadettir ve sevaptır.
Evet.
Bu noktada işte benim kanım bir kafire giderse, bir dinsize giderse, bir fasığa giderse, onunla beraber günah işlerse vesaire ederse filan diye vesveseye de gerek yoktur. Bu gibi noktalarda bizim niyetimiz önemlidir. Yani niyet sağlam olduğu sürece biz o sağlam niyetimizde sevap kazanırız. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski ümmetlerden bir konuyu bizlere sahih hadis kitaplarının rivayet ettiğine göre anlatmaktadır ve buyurmaktadır ki bir gece bir sadaka vermiş birisi. Sabah insanlar demişler, gülüşmeye başlamışlar. Bu gece bir zengine sadaka verildi demişler. Yani ne demek zengine sadaka verildi? İhtiyacı olmayan birine adam sadaka vermiş, parası boş yere gitmiş demek. Evet. Ertesi gün insanlar yine sokakta dedikodu ediyorlar, gülüşüyorlarmış. Demişler ki bu gece bir hırsıza sadaka verildi. Yani bunun da anlamı ne? Adam sadakayı kime verir? Muhtaç olan kimseye verir. İhtiyacını görmesi için birine verir. Halbuki adam hırsızın tekiymiş. Üçüncü gün yine insanlar sokaklarda konuşuyorlarmış. Konuştukları konu da şu: bu gece kötü yoldaki bir kadına sadaka verildi.
Evet.
Yani zahirine baktığın zaman Huzeyfe kardeşim, hadis-i şeriften anlıyoruz ki adamın verdiği sadaka yerini bulmamış. Boş yere gitmiş. Yani bir para vermiş. O parayı insan istiyor ki, hele de bizim gibi insanlar, gafiller istiyorlar ki işte en iyi insana gitsin, en güzel insana gitsin vesaire filan. Ama en olmadık kimselere gitmiş, bir zengine gitmiş, bir hırsıza gitmiş, efendim bir kötü yol yolcusu bir kadına gitmiş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cenab-ı Allah o sadakayı kabul etti. O zengin karşılıksız bir para almanın tadını gördüğünde sevindi ve insanları kendisinin de sevindirmesi gerektiğine inandı. Bundan sonra ben de sadaka vereceğim dedi. Efendim o hırsız, ya çalmaya gerek yokmuş, bak çalmadan da Cenab-ı Allah insanın rızkını gönderiyormuş dedi ve çalma gibi kötü bir eyleminden vazgeçti. O kadıncağız da demek ki Cenab-ı Allah insana her halükarda rızkını gönderiyormuş, benim bu kötü işi yapmama gerek yok diyerek tövbe etmiş.
Evet hocam.
Dolayısıyla o salih niyetle, iyi niyetle, güzel niyetle verilmiş olan sadaka
belki insanlığı kurtaracak.
O kimseleri kurtarmış. Yani evet, insanlığı kurtarır mı bilmiyoruz ama o insanları kurtarmış. Dolayısıyla bu şekilde bizim salih niyetlerle, güzel niyetlerle, iyi duygularla vereceğimiz kan belki de o insanları kurtaracak.
Evet.
Dolayısıyla belki de bizim kanımız sayesinde eğer biz güzel bir insansak bizimle tanışacak ve güzel bir yolun yolcusu olacak. Bu şekliyle düşünmek lazım. Bir de eğer kötü bir kimse ise, Allah muhafaza etsin, ölümle beraber bütün imkanlar ve fırsatlar o kişiye kapanmış oluyor. Ona birkaç gün dahi olsa hayat sürme imkanı verilecekse, buna da bizim kanımız vesile olmuşsa, demek ki belki birkaç gün daha iman etme fırsatını, iyilerin yoluna girme fırsatını bulmuş olacak demektir ki biz bu noktadan olaya bakmalıyız ve Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz etmeliyiz ki Cenab-ı Allah bizi hayırlara vesile eylesin, şerlere kilit eylesin.
Amin.
Ve Cenab-ı Allah dinine hizmet etmeyi nasip ve müyesser eylesin.
Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Evet, değerli dinleyenler, bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü İlmihal Saati programının da sonuna geldik. Bizler her çarşamba sabahında saatlerimiz 09.10'u gösterdiğinde buradayız Allah'ın izniyle.
Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihalsaati@erkamradyo.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.